Ayrım 23, sayfa 247. Yatak öğretmeni Sujata Massey. Bir elinde aldığı kitabı tutan İngiliz, diğer eliyle kapıyı açmak için uzandı. Adamın dışarı benden önce çıkmak ismini düşündüm ama sonra sadece benim rahat çıkmam için yardım ettiğini anladım. Bir Avrupalı'nın bir Hintli'ye yardım eli uzatması olağan dışı bir nezaketti. Ama o kadar üzülmüştüm ki başımı eğmekten başka bir şey yapmadım. Siz geçen hafta Writers Building'e gelen hanım değil misiniz? Dükkanın önündeki kaldırımda hayretle arkama döndüm. Dükkandaki müşteri o gün Bay White'ın yanındaki adamdı. Boğazı açık beyaz bir gömlekle hafif pamuklu bir pantolon giydiği için onu tanımamıştım. Usulca ben kitaplarımdan asla vazgeçmem dedi. Aslında onlarla ilgilenmeme yardım edecek birini arıyorum. Şu zenginlerin derdine bakın. Çene çalacak halim yoktu. Ona gitmem gerektiğini göstermek için bavulumu çektim. Adam konuşmasına devam etti. 2 yıl önce 10 yılın birikimi olan kitaplarımla birlikte buraya nakil oldum ve hala kutulardalar. Kitaplarımın kutudan çıkarılması, havalandırılması, temizlenmesi ve düzenli bir şekilde raflara yerleştirilmesi gerekiyor. Bunu yapacak birini bulmak zor. Bunu neden bana söylüyorsunuz? Sesim sert çıkmıştı. Çünkü sadece beyazlara açık iyi işler duymaktan bıkmış usanmıştım. Adamın üçgen yüzü sinirli bir gülümsemeyle kırıştı. Geçen hafta iş arar gibiydiniz. Eğer işiniz yoksa bu size göre bir iş olabilir. Ama Writers Building'de Hintli kadınlar çalışamıyor. Bunu açıkça bana ifade ettiler dedim nasıl kovulduğumu hatırlayarak. Kütüphanem orada değil. Aslında kendi konutumda. Hoşça kalın bayım. Hızla bavulumu çekip adamın beni evine gitmem için kandırabileceğini düşünmesine öfkelenerek yürümeye başladım. Giysimi değiştirmiş, hiç makyaj yapmamış ve saçlarımı düzgünce örmüştüm. Eskiden ne olduğumu nasıl anlayabilirdi? Hayır, hayır, öyle bakmayın. Bu bir ev işi ama temizlik yok, sadece kütüphane işleri. Adam aceleyle peşimden geliyordu. Son 3 aydır birini bulmaya çalışıyordum. Şu eğitimli babuların hepsi doğru dürüst bir büroda masaları olsun istiyorlar. Hizmetçiler de kitaplardan hiç anlamıyor. Siz daktilo da yazabiliyorsunuz. Bay White öyle demiştiniz değil mi? Durdum. Gözleri açık maviydi fakat yüzü soluk değildi. Çocukken korktuğum beyaz şeytanlara pek benzemiyordu. Kadınlık içgüdüm kalmamı söyledi. Evet, daktilo biliyorum ama beni nasıl tanıdığınızı bilmiyorum. Writers Building'e pek fazla Hintli kadın gelmez. Aksanınız farklı. İzin verin kendimi tanıtayım. Ben Simon Lewis. Elini cebine sokup gümüş bir kutu çıkarttı ve içinden bir kart çekip bana uzattı. Hemen soyadının telaffuz edildiği gibi yazılmadığını fark ettim. Lewis diye yazılmıştı. Tıpkı Bayan Richmond'ın dersinde kısaca bahsi geçen bir İngiliz şairin ismi gibi. George Henry Lewis gibi mi diye sordu. Düzgün beyaz dişlerini açığa çıkartarak gülümsedi. Şiirden anlıyorsunuz. Çok uzak bir akrabamdı ama maalesef yeteneği bana geçmemiş. Peki sizin adınız neydi bayan? Writers Building'de Bay White ile Ranjit üstünde Anglo-Hint bir isim olan düzmece referans mektubunu okumuştu. Ama Bay Lewis'in daktilo yazabildiğim sürece Anglo-Hint mi, Hintli mi yoksa Çinli mi olduğumu aldırmayacağını hissediyordum. Çabucak adım Kamala dedim. Kamala Mukherjee. Soyadım bir zamanlar olmak istediğim kızdan geliyordu. Kamala da adamın duyduğu Camilla ismine benzeyen saygın bir Hint ismiydi. Manası da güzeldi, Nilüfer. Annem gözlerim için hep bu sözcüğü kullanırdı. Bayan Kamala Mukherjee, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Elini uzattı ve ihtiyatla elini tuttum. Sokağın hemen aşağısında Buick bekliyor. Hiç değilse gelip kütüphaneye bir bakmak ister miydiniz? Sanki sürekli özel arabalara biniyormuşum gibi görünmeye çalışarak başımı sallayarak kabul ettim. Daha önce hiç özel arabaya binmemiştim. Pencereler açık olmasına rağmen tütün ve deri koltukların kokusu burnumu gıdıkladı. Faruk olarak tanıştırdığı şoför Bay Lewis'in aldıklarıyla birlikte benim bavulumu da bagaja yerleştirdi. Onunla gitmeyi kabul ettiğim için çok korkuyordum. Onun için olabildiğince adamdan uzağa oturdum. Bay Lewis oturduğu Middleton Mansions'ın tek katlı bir ev değil bir apartman olduğunu açıkladı. Zemin katta onun rahatsız edici birçok tavrı yüzünden Melun Bay Rowley dediği bir subay oturuyordu. Birinci ve ikinci katları Bay Leves kiralamıştı. İki yatak odası, bir kütüphanesi, bir yemek odası, bir salonu ve mutfağı ile her katta birer banyosu vardı. Evde 4 erkek hizmetkar çalışıyordu ve Faruk hariç hepsi bahçedeki kulübede yaşıyordu. Ya eşiniz ve çocuklarınız? Onların ihtiyaçlarıyla ilgilenecek kadın hizmetkarlar da olduğunu düşünmüştüm. Henüz ailem yok. İçini çekti. Bu iyi bir şey. Sizin için ayah işi olmayacak. Alnım ter içinde kalmıştı. Zira durum düşündüğümden de tehlikeliydi. Evde kadın yoktu. Çalışma saatlerimi Bay Leves'in işte olduğu zamana göre ayarlamaya çalışacaktım. Ancak o zaman kendimi güvende hissedebilirdim. Kalküta'da nerede yaşıyorsunuz? Şimdilerde Hovrah yakınlarında kalıyorum dedim. Zira ilk haftalığımı alana kadar istasyondan ayrılıp oda tutamayacağımı düşünüyordum. Orası epey uzak dedi hayal kırıklığına uğramış gibi bir sesle. Muson zamanında işe gelmeniz zor olacak. Belki daha yakın bir yere taşınabilirsiniz. Bunun geçici bir iş olduğunu düşünmüştüm dedim. Kitapları kutulardan çıkartıp düzenleyeceğim sadece değil mi? Ah eğer düzgün yaparsanız bu iş muhtemelen önümüzdeki yılın sonuna kadar sürecektir. Belki daha da uzun. Middleton sokağı 9 numara uzun, bembeyaz sıvalı bir binaydı. Bunun Kabita ile birlikte yaşamayı düşlediğim masalsı eve benzediğini görünce kalbim hızla atmaya başladı. Hayır dedim kendi kendime. Onun yeni bir evi vardı ve burası sadece benim çalışarak günlerimi geçireceğim bir yerdi. Yanında yine beyaz sıvalı iki bina daha vardı ve hepsinin etrafı yemyeşil bahçeyle çevriliydi. Bir bahçıvan yere diz çökmüş makasla çimleri kesiyordu. Arabadan çıkarken çiçeklenen yaseminlerin kokusuna karışan taze kesilmiş çimlerin kokusunu içime çektim. Bu ilkten çıkarken Bay Leves'in bütün çalışanları evden dışarı çıktı. 30 yaşlarında tıknaz bir Bengalli olan Şombu çalışanların başıydı. Beni görünce yuvarlak yüzü asılıverdi. Arkasında ori, salı, ince, keskin bakışlı bir adam olan aşçı Manik, yanında yeni yetme yardımcısı Choton'la birlikte duruyordu. Choton'dan bir de küçük bir uşak vardı, kuzeni Jatin. Bay Leves ancak hepimizi tanıştırdıktan sonra benim memsahip Kamala Mukherjee olduğumu ve kütüphaneyi düzenlemek için gelebileceğimi söyledi. Sanki onlara bir şey söylememi bekliyormuş gibi bana döndü ama ben vraklar gibi merhaba deyip ellerimi birleştirip namaskar selamı vermek dışında bir şey yapamayacak kadar çekingenleşmiştim. Haydi içeri girelim dedi Bay Leves. Evinin ilk katında birbirine karışık Victoria tarzı ve modern mobilyalarla dolu uzun bir misafir odası yer alıyordu. Odanın bir tarafında 3 kapalı kapı vardı. Bay Leves soldakinin bir konuk odası olduğunu, sağdakinin kendi yatak odası ve ortadakinin de banyo olduğunu söyledi. Koridorun ucunda mutfağa açılan bir kapı ile kütüphaneye açılan ikinci bir kapı vardı. Orası en önemli yerdi. Duvara gömme kitaplıkların sıralandığı kocaman bir oda bekliyordum. Fakat sadece 3 kitaplık vardı ve hepsi de tıka basa kitap doluydu. Odanın geri kalanına yerden tavana kadar tahta sandıklar ve karton kutular yığılmıştı. Aralarındaki birkaç dar açıklıktan besbelli yer olmadığı için 2 sandalyenin üst üste konulmuş bir masa görünüyordu. Ortalık kağıt, toz ve kim bilir başka ne kokuyordu. Zorlu bir iş dedi Bay Leves. Sesi arabadaki kadar neşeli gelmiyordu. Çok çalışmak gerekecek, sabır gerekecek. Sadece daktilo etmek değil, kutulardan çıkarmak, tasnif etmek ve temizlemek de gerekiyor. Gerçekten bütün bunları okuyacak vaktiniz var mıydı ya sordum hayretle. Deniyorum. Bazıları o kadar ilginç ki onlar hakkında makaleler yazdım. Çılgın bir hobi sanırım. Çünkü işte de o kadar çok yazı yazıyorum ki. Boş zamanlarınızda da çalışıyor gibisiniz yani. Kitaplarınız için elimden geleni yapacağım dedim. Kitaplara karşı benim gibi güçlü duygular besleyen biriyle karşılaştığım için kendimi mutlu hissederek. Ama bunları ortadan kaldırmak için daha çok kitaplık gerekecek. Çok doğru. Bana iyi bir marangozun ismini verdiler ama henüz görüşmedim. Yapacağınız ilk işlerden biri bu olabilir. Sadece dikkat edin de pencereleri kapatacak kadar yüksek olmasınlar. Yanda duran uzun bir sopayla açılıyor gibi görünen tavana yakın bir sıra küçük pencereye bakarak başımı salladım. O kadar yüksekteydiler ki hepsi açılsa bile içeri pek esinti giremeyeceğini düşündüm. İkinci katta bir depo ile belki bir çocuk veya ayah için tasarlanmış banyolu küçük bir oda vardı. Üç odada tavana kadar kitaplarla doluydu. Sormaya çekildiğim soruya cevap vererek üst kattaki banyoyu kullanabilirsiniz dedi. Banyoda tıpkı Rose Villa'daki gibi musluklu bir küvetle zincir bir sifonu olan bir tuvalet olduğunu görünce sevindim. Eğer her gün buraya geleceksem elimi yüzümü yine sokaklarda yıkamak zorunda kalmayacaktım. Yine onurlu bir hayatım olacaktı. Lütfen pazartesi günü ben işe gitmeden erkenden gelin dedi Bay Leves. Ne kadar erken efendim? 6:30 iyidir. Hovrah'tan 6:30'da White Town'da olmamı sağlayacak kadar erkenden otobüs veya tramvay kalmasını umarak başımı salladım. Sonra Bay Leves elini cebine sokarak birkaç banknot çıkardı. Bunları elime sıkıştırarak bunu bir avans olarak düşünün. İhtiyaçlarınızı alırsınız. Ulaşım işinizi falan ayarlarsınız. 45 rupi. Bu kadar çok parayı görünce nabzım hızlandı. Üstelik daha hiçbir şey yapmamıştım ve adam yarın işe geleceğime güveniyordu. Fakat bunun bir aylık mı yoksa 2 aylık ücret mi olduğunu bilmiyordum, sormam gerekti. Teşekkür ederim Bay Leves dedim parayı avucumun içine sıkıştırarak. Galiba ücreti konuşmanın zamanı geldi. Yeterli değil ha? Bay Leves'in kaşları çatıldı. Ayda 50 rupiye ne dersiniz? Tabii hafta sonları tatil. Bu aylık neredeyse başvurmuş olduğum büro işlerininkiyle aynıydı. Bay Leves bir çalışanına bu kadar para teklif ettiğine göre epey zengin olmalıydı. O kadar etkilenmiştim ki ağzımı açtığım zaman hiçbir şey söyleyemedim. Ona nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyordum. Bu gerçek olamayacak kadar iyiydi. Daha fazla bir şey beklemediği sürece sorun yok dedim kendi kendime ön kapıdan çıkıp evden ayrılırken. Bay Leves'in bekar olduğu açıktı ama bana zamparadan ziyade saygılı ve kitap kurdu biri gibi görünmüştü ve artık koşmaktan bıkmıştım. Tek istediğim güvenli bir hayat kurmak, geçinecek ve kabitaya gönderecek kadar para kazanabilmekti. Aldığım avans sayesinde günün geri kalanını bir otel veya pansiyon arayarak geçirdim. Tıpkı Karakpur'daki mal sahipleri gibi Kalküyutalı'da hiç kimse evli olmayan bir kızı yakında bir yerde okuduğunu ve babasından maddi destek aldığını ispatlamadan kabul etmiyordu. Sonunda yine Hovrah civarında günlüğü 1 rupiye ucuz bir otel buldum ve sonra paranın bir kısmıyla üstüme giysi almaya karar verdim. Hayran oldum şu pastel renkli kaliteli ipek ve ipekli pamuklu sarilerden. Oteldeki Bay Jones bir keresinde en iyi alışveriş merkezinin Writers Building'deki katibin de bahsettiği Hawk pazarı olduğunu söylemişti. Burası lambadan mercimeğe ve giysiye kadar her şeyin satıldığı 2 büyük tuğla binaydı. Katlarda yan yana sıralanmış onlarca sari dükkanı mutluluk vaat eden çeşit çeşit parlak ipek kumaşlarla süslenmişti. Biduşi'nin ruhunun beni en iyi yere götürmesine izin verdim ve 1 saat içinde hem şık hem pratik pamuklu ipekli 3 sariyi seçmiştim. Dükkan sahibi sarilere uygun bluzların birkaç saat içinde dikileceğini söyleyince ben de yaklaşan kış için kalın bir şal almak üzere pazarda dolaşmaya koyuldum. Bir çocuk mağazasının önünden geçerken vitrindeki şık giysileri görünce durdum. Kızım büyüyordu. 2 rupiye ertesi gün Midnapore'ye postalamak üzere süslü bir elbiseyle ona uygun bir şapka aldım. Pazardan hafiflemiş olarak ayrıldım. Zira artık korkularım sona ermişti. İşim vardı, param vardı ve birazdan yemek yiyecektim. Sanki Tanrıça Lakşmi karanlığın içinden çıkarak beni kutsamıştı. Bölüm 20. Kitap kurdu. Kitap sever, kitap meraklısı. Oxford İngilizce Sözlük, Cilt 10, 1933. Ertesi sabah yarım anla ödeyerek Hovrah'tan White Town'a giden bir at arabasına bindim. Saat 6'ydı ama yollar şimdiden her çeşit araba ve hayvanla dolmuştu. Chowring Hill yakınında inerek Middleton Caddesi'ne kadar koştum. Oraya vardığımda saat 7'yi çeyrek geçiyordu. Baş uşak Sean bu suratsız bir yüzle kapıyı açtı. Bana geç kaldığımı ve doğruca gidip kütüphanede Bay Leves'i görmem gerektiğini söyledi. Bu kadar çabuk hata yaptığım için canım sıkılmıştı. Özür dileyerek aceleyle kütüphaneye girdim. Sorun değil. Panik içindeki gözlerime güven verici bir bakış attıktan sonra yaptığı işe geri döndü. Size önce hangi kutuların açılması gerektiğini göstereyim. Sandıkların çivisini çıkarmak için bir çekiç kullanmak gerekecek. Yapabilirsiniz değil mi? Elbette dedim. Çünkü Lockwood'daki ahırda her türlü aletin kullanıldığını görmüştüm. Size bir şey sorabilir miyim efendim? İstediğinizi sorun. Bir Roma gitmeden önce sizi beklememin nedeni de bu. Tam olarak kaç kitabınız var? Bu kadar çok kutunun manzarası hem göz korkutucu hem de büyüleyiciydi. Başını eğdi, neredeyse mahcup olmuş gibi görünüyordu. Birkaç bin ama yıllar önce hesabını şaşırdım. Tam sayısını siz bulacaksınız. Kitap isimlerini listeleyecek miyim? Bayan Richmond'ınkini kullanmaktan ne kadar zevk aldığımı hatırlayarak masanın üstüne duran daktiloya özlemle baktım. Evet, bir dayanak noktası olarak Bay Melville Dewey'in geliştirdiği kodun ardından sınıflandırma numaralarının da kaydedileceği referans kartlarını yazmak için onu kullanabilirsiniz. Kod mu? Ne koddan ne de Bay Dewey'den haberim vardı. Yüzümdeki şaşkın ifade beni ele vermiş olmalı ki, Dewey ondalık sistemi referans kitaplarımdan birinde açıklanıyor ama maalesef o kitabın da kutudan çıkarılması gerek. Kıkırdayı verdim, durum saçma bir hal almaya başlamıştı, o da güldü. Benim duygumu paylaşan sıcak bir gülüştü bu, birden rahatladım. Bay Leves onları organize etmenin zaman alacağını anlıyor gibiydi. Size iyi çalışmalar dedi, masanın kenarında duran şapkasını ve üstünde çapraz iki kılıçtan oluşan ICS amblemi olan evrak çantasını alarak. Dipnot ICS, Hindistan Kamu İdaresi Dairesi. Bu akşam döndüğümde neler bulduğunuzu konuşmak için sabırsızlanıyorum. Bay Leves gittikten sonra uşak Jatin elinde çay ve bisküvi olan bir tepsiyle geldi. Mem sahibin kuvvetli olması gerekecek dedi içerideki tozdan öksürerek. Teşekkür ederim ve lütfen bana öyle deme. Beni ablan olarak düşün. Benim ismim Kamala diye ekledim. Çünkü saygı görmek istesem de onun, Şombu'nun ve diğerlerinin kendilerini benimle rahat hissetmelerini de istiyordum. Kamala Didi mi diyeyim diye sordu tereddütle. Evet, bu çok hoşuma gider. Ona ablaca bir tavırla gülümsedim ama o gözlerini yere indirdi. Sütlü ve şekerli Darjeeling çayını içtikten sonra mendilimi yüzüme bağladım ve sandıklar üstünde çalışmaya koyuldum. Onları boşalttıktan sonra kitapları koridora dizerek konularına göre ayırdım. Bay Lewis'in koleksiyonu Oxford İngilizce Sözlüğü'nün 1933 basımının birçok ciddi ve birkaç İngilizce referans kitabı dışında Hint edebiyatına, Hindistan coğrafyasına, tarihine ve kültürüne odaklanmış gibiydi. Çoğu İngilizceydi ama bazı eski kitaplar Portekizce, Almanca ve Fransızcaydı. Ayrıca The Gazetteers isminde birçok kalın mavi kitap vardı. Bunlar 1880'lerden günümüze değişik eyaletlerin ekonomisini, tarımını, iklimini derleyip bir araya getiren kapsamlı referans kitaplardı. Jatin yine elinde öğle yemeği tepsisiyle gelene kadar bütün sabah çalıştım. Acıktığımın farkına varmamıştım. Bu yığın yığın kitaplar aklımı başımdan almıştı. İlk kez İngilizce okumayı öğrendiğimden bu yana hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Bay Lewis saat 6'da geri döndüğü zaman beni Dewey ondalık sistemi hakkındaki kitabı okurken buldu. Beni kitapları tasnif etmek yerine okurken bulduğu için kendimi suçlu hissederek hemen ayağa zıpladım ama altı sandığı açtığım için memnun olmuştu. Bana işimi bitirmemi ve verandaya gelip onunla bir fincan çay içmemi söyledi. Küçük banyomda üstümdeki tozları temizleyip saçımı taradıktan sonra teak ağacından iki uzun şezlongun bulunduğu büyük taş verandaya çıktım. İşverenim bunlardan birine oturmuş sigara içiyordu. Yanındaki küçük bir masada bir bardak gin tonik duruyordu. Ne yapmalıydım? Öteki şezlonga mı oturmalıydım? Yoksa sadece ayakta mı durmalıydım? Yasemin kokan bahçeye bakınarak bu sıkıntılı seçimi geciktirmeye çalıştım. Bay Lewis bana yanına oturmamı işaret edince beceriksiz bir tavırla şezlonga iliştim. Sonra bana çalışmanın nasıl gittiğini sordu. Dünyada en çok sevdiğim şeylerle çalışmanın aşağılık bir meslekten gelip hayal edilebilecek en zevkli, en onurlu işi yapmanın ne büyük bir haz olduğunu nasıl anlatabilirdim? Ona bunu asla söyleyemezdim. Onun için bunun yerine bir soru sormaya karar verdim. The Gazetteers gibi çok geniş kitapları koyacak bir yer var mı? Düzinelerce cilt var ve çok büyükler. Onun için bayağı yer tutacaklar. Düşünceli bir şekilde kaşlarını çattı. Şimdilik koridor olabilir mi? Onları toplamamın mantıksız olduğunu düşünüyorsunuzdur belki. Öyle düşünmüyorum dedim hemen. Sadece onlar diğerleri gibi tek kitap halinde değiller. Zannedersem Hindistan'daki çeşitli hükümet bürolarında bu gazetteyarsların çoğu bulunabilir. Ama onlara değer verilmiyor. Benim tahminime göre o bürolardaki hemen bütün gazetteyarslar önümüzdeki 10 yılda atılacak. Bu da onları saklamayı gerekli kılıyor. Neden atılacaklar? Bir kitap koleksiyoncusunun zihninin nasıl çalıştığını merak ediyordum. Bağımsızlık geleceği için. Biz bu ülkeden gittikten sonra İngiliz yönetiminin yarattığı karışıklıkları ayrıntılı olarak anlatan bir kitabı muhafaza etmeyi kim ister ki? Ben bu tür kayıtları elinde tutan dünyadaki birkaç kişiden biri olabilirim. Sigara dumanından bir halka yaparak havaya üfledi. O çok küçük yazıları okumakta zorlandınız mı? Hiç zorlanmadım. O tür kitapları gözümden uzak tutarım. Ama onun İngilizlerin Hindistan'dan elini çekeceğini söylemesine şaşırmıştım. Kendi hükümetine hiç mi inancı yoktu? O halde kesinlikle hipermetropsunuz. Siz kitapçıda okumaya çalışırken de bunu fark etmiştim. Park sokağındaki göz doktoruma muayene olacak ve gözlük yaptıracaksınız. Kaygılanmayın, benim faturama yazılacak diye ekledi irkildiğimi fark edince. Ben miyopum, yani okurken sorun yaşamıyorum. Ama uzağı görmek için gözlüğe ihtiyacım var. Gözlerimin bozuk olduğunu bilmiyordum. Sınıfta uzak bir köşeye oturuyor ve Bayan Richmond'ın tahtaya yazdığı her harfi görüyordum. Belki gözlük takınca daha rahatlardım ama bir doktora gitme düşüncesi içimi endişeyle dolduruyordu. Doktor Asturya'na hemen gitmeniz gerekmez dedi, sanki duygularımı sezmiş gibi. Vaktiniz olduğu zaman gidersiniz. 23. ayrımın sonu. Sayfa 259.